Ayın en çıplak günü. Buket Uzuner.
Ayrım 2.
Utanç ve çaresizlik içinde yanaklarının kızardığını hissetti. Bu tip yüzlerce cümle, küfür, pislik duymuştu, yeni değildi bunlar. Her keresinde zavallılık, küçüklük olduğunu düşünmüş, kınamıştı ama ilk defa böylesi aşağılayıcı, çirkin olduğunu hissediyordu. İlk kez kendisine yöneliyordu bu sözler. Yeşim'in sık sık tekrarladığı Simone de Beauvoir'ın sözleri geldi aklına. Siyahların haklarını savunan beyazlar, bir siyahın yaşadığı aşağılanmayı siyah olamadan anlayabilir mi hiç? Böyle miydi? Bunun gibi bir şeydi. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Taksi şoförünün dikiz aynasındaki keskin bakışlarıyla kendine geldi. Şey diye geveledi. Sesinde nereye gideceğini kendisinin de bilmediği bir ton apaçık belirdi. Bakındı. Kızıl Toprak civarındaydı. Canı yalnız kalabileceği, deniz kenarında yürüyebileceği, bütün boğulup bitenleri serin kanlı düşünebileceği bir yerlere gitmek istedi. Boğaza gidelim dedi. Sesi öyle kısık çıktı ki kendisi bile güç duydu. Şoförün dikiz aynasındaki bakışı gevşedi, genişledi, yayıldı, yılışık bir gülümsemeye dönüştü. Uzanıp bir kaset çekti ve teybe sürdü. Uzun havadan bozma, hiçbir kültüre ait olmayan, dili anlaşılmaz tek sesli bir müzik arabayı bar bar doldurdu. Şimdi nasıl davranmalıyım diye düşündü. Arabayı durdurup inmeli miyim, kafasına bir yumruk mu atmalıyım, her önüne çıkana sarkmamasına dair bir nutuk mu atmalıyım, yoksa görmezden mi gelmeliyim? Baktı, adamın bakımsız, kirli, çirkin halini gördü. Kendini zayıf, yorgun, bıkkın hissetti. Bu adama ne yaparsa yapsın bir işe yaramazdı. Şoför artık daha umutlu ve keyifli, kasetten taşan müziğe katılıp şarkı söylemeye başladı. Hayret, demek şarkının sözlerini anlayabiliyor diye şaşırdı. Dalıp gitti sonra. Nereye gitti, kimi neyi düşündü bilmeden uzun uzun öylece kaldı. Burada çok güzel bir restoran var, gidelim mi? Şoförün yılışık sesini irkildi. Adamı dövmek geldi içinden, öfkelendi. Ulan sen kim oluyorsun diye köpürdü. Ama söylediği sözler bir kadın sesiyle ağzından döküldüğü için şoförün hoşuna bile gitti. Kızma abla dedi sırıtarak. Yardımcı olalım demiştik. Durdur şurada, al paranı. Taksiden indi, Beylerbeyi'ndeydi. Hava biraz yumuşamış, bahara dönecek kış sürpriz bir güneşle parlamış, beklenmedik bir bahar keyfi yayılmıştı boğaza. Sahildeki çay bahçesine gidip bir çay içmek, rahatlamak istedi. Pardesesini çıkarttı, caddeyi geçti. Rahat yürüyemediğini hissediyor, nedenini bulamadan koşar adım çay bahçesine gidiyordu. Birden peşine takılan, çevresini saran onlarca delikanlının ıslık sesleriyle irkildi. Islık çalıp gülüşüyorlar, dürtüşüp onu gösteriyorlardı. Memelere bak lan, elma gibi mübarek ha, taş gibi maşallah. Bir baktı, sütyensiz göğüslerini kazağının altında zıpır zıpır zıplarken gördü. Durdu. Göğüsleri ve delikanlılar da durdular. Şimdi utanması mı gerekiyordu, yoksa güzel göğüsleriyle gururlanması mı? Sütyenli göğüslerle nikahlı kadınlar arasında bir ilişki olup olmadığı ışık hızıyla kayıp geçti aklından. Bilemedi. Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Yok saymanın bir savunma yöntemi olduğuna o da mı alışıyordu? Çay bahçesine girip bir masaya oturdu. Geçen sonbahardan beri ilk kez açık havada oturuyor olmanın keyfiyle çay ısmarladı. Çayını yudumlarken boğazı bir kadın olarak seyretmenin farklı olup olmadığını düşündü. Hayır, boğazı kadın gözüyle seyretmek de güzeldi. Saçmalıyorum dedi. Kendini bırakıp başkalarıyla ilgilenmeye karar verdi. Göz ucuyla yan masaları seyretti. Orta halli ev kadınları sabah güneşini yakalamış, hiç vakit kaybetmeden tadına vararak çay içiyor, sohbet ediyorlardı. Bir genç anne çocuğunu masaya oturtmuş, mırıl mırıl konuşuyor, bir başka kadın torunlarına simit alıyor, iki öğrenci nasıl bu saatte buradalarsa gülüşüyorlardı. Biraz ferahladı. Kadın olmak öyle çok korkunç bir şey de değildi hani. İşte rahatsız edilmeden var olabileceği mekanlar bulan kadınlar da vardı. Demek ki önemli olan ürkek olmamak ve nerede nasıl davranacağını bilmekti, herhalde. Şimdi her şeyi baştan düşünmeliydi. Bütün düşünce sistemi, mantığı ve hafızası aynı kaldığına göre değişen yalnızca cinsiyetiydi. Yalnızca. Peki tercihleri ve zevkleri? İyi ama bakalım artık hep kadın mı kalacaktı? Belki de bunların hepsi bir rüyaydı. Bir yandan artık hep kadın kalacaksa erkeklere ilgi duyması gerekmez miydi? Düşüncelerinin bu noktasında durdu, rahatsız oldu. Bir erkekle sevişiyor olmak fikri öyle yabancı, öyle tuhaf geldi ki dehşete kapıldığı söylenebilirdi. Hayır, eşcinselliğe karşı değildi. Bu yalnızca bir zevk ve tat meselesiydi. O daima kadınları tercih etmiş, güzel bulduğu, beğendiği ama en çok sevdiği kadının bedenine dokunmak, öpmek, okşamak, ona kendini tanımak, bilmek kadar anlamlı, en uzağı, en bilinmezi keşfetmek kadar gizemli, albenili, çocukluktan beri tadına doyulamayan bir anne yemeği gibi lezzetli, derin bir denizin dibinden yukarıya yüzerken duyulan keyif gibi heyecanlı gelmişti hep. Şimdi bundan vazgeçmek düşüncesi bile dehşete düşürüyordu onu. Bir anlamda kendini sevip okşamak şekline dönüşecek karşı cinselliği, çıplak ve mastürbasyon fikrinin yalnızlığından başka bir çağrışım yapmıyordu. Çaresiz kala kaldı masada. Garson bir çay daha getirdi, bir tane daha. Canı konuşacak, olup biteni anlatacak, tartışıp rahatlamasına yardım edecek birisini fena halde çekti. En çok Yeşim'i. Son gördüğünde 2 gün önce, yine eli kolu göğe, denize savrulmuş, ağız dolusu ümitsizlik ve karamsarlık, bol bol insansızlık aykırıyor, kimsenin kendisini anlamadığından yanıp yakınıyordu o. Ömer, beni anlamak zorundasın. Başka çaresi yok, anlıyor musun? Başka çaresi yok. Sokağa çıkmak, insan görmek istemiyorum artık. Sanki aynı adam kılık değiştirip şoför, simitçi, teknisyen, müdür yardımcısı, müdür, gazeteci, yazar, editör, grafiker, mühendis, politikacı, reklamcı rolünü oynuyor. Kafalar hep aynı. Sonra sigarayı bırakalı beri alışkanlık edindiği naneli cikletlerden birini ağzına atıp keyifsiz ama ezgisel bir ritimle çiğniyor. Ah sevgili misantrop Yeşim. Keşke yanımda olsaydın sevgilim. Olsaydın da beni dinleseydin. Çay parasını ödedi, kalktı. Yeşim'le konuşamazsa dünyanın sonu gelecekmiş gibi acele telefon aramaya koyuldu. Daha önce pek çok kez telefona baka baka telefon yok diyen dükkan sahiplerine rağmen bir dükkana girip telefon sordu. Dükkan sahibi gözlerinde küçük çapkınlık pırıltılarıyla telefon uzattı. Alo, Yeşim'le görüşecektim. Yeşim yok, bütün gün sergide olacak. Sergi mi? Ne sergisi? 8 Mart sergisi canım, Cağaloğlu'ndaki. Ha, o mu? Kim aradı diyeyim? Ömer, Ayşe dersiniz. Dükkan sahibi telefon parasını almak istemedi. Neredeyse kapılara kadar geçirerek yolcu etti. Güzel kadın olmanın avantajları bunlar olmalıydı, herhalde. Bir taksiye binip Cağaloğlu'na giderken taksi şoförünün ciddiyetine şaşkınlıkla alışmaya çalıştı. 8 Mart diye düşündü. Neydi 8 Mart? Dünya Barış Günü. Ama o 1 Eylül değil mi? Çevre günü. Hayır, 5 Haziran'dır çevre günü. Peki başka ne olabilir Yeşim'i ilgilendiren? Cağaloğlu'nda nereye gideceğini bilmeden dolanıp dururken bazı gazeteci arkadaşlarına rastladı. Kimine selam verdi, kimini tanımamazlıktan geldi. Selam verdikleri ya tuhaf tuhaf baktılar ya da zevkle karşılık verdiler. Tanımazlıktan geldikleri ise zaten bunu bilmiyorlardı. Sonunda bir kitapçı dükkanına girip serginin nerede olduğunu sormayı akıl etti. Kadınlar sergisi mi? Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sergi salonuna girerken bilet kesen kızlar arasında Yeşim'i gördü. Koşarak yanına gidip onu kollarına almamak için kendini güç tuttu. Yeşim Hanım sizsiniz herhalde. Ben Ömer'in bir arkadaşıyım. Ömer sizi bulmamı istedi. Ömer mi? Nesi var? Ne oldu Ömer'e? Hasta mı yoksa? Yok hayır. Kendisi en az benim kadar sağlıklı, inanın bana. Baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz Yeşim Hanım? Ama sergiyi bırakamam ki. Çok önemli. Lütfen. Lütfen. Yeşim öbür kızlardan izin isteyip ceketini giydi, beresini taktı, birlikte çıktılar. Ömer sizden hiç söz etmedi bana. Adınız neydi? Adım mı? Ayşe. Adım Ayşe. Evet. Ömer'le yeni tanıştık zaten. Yeşim zınk diye durdu. Dönüp alıcı gözüyle baktı. Karşısında bakımsız ama güzel, alımlı genç bir kadın gördü. Ömer'in filmlerde, reklamlarda, moda dergilerinde beğenip gösterdiği gibi kumral, yeşil gözlü, dolgun göğüslü, uzun bacaklı. Kendi kısa parlak siyah saçları, ela iri gözleri, küçük göğüslerini düşündü. Bir an içi burkuldu ama çabucak toparlandı. Gururla burnunu dikti. Siz Ömer'le mi çıkıyorsunuz? Ben mi? Hayır, bu teorik olarak olanaksız. Ayrıca pratik olarak da. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Yeşim'in sesindeki öfke Ömer'i şaşırttı. Bu kız ölür de kimseyi kıskanmaz sanırdım diye düşündü. Gülmesini bastırdı, ciddi olmaya çalıştı. Sandığınız gibi değil, size her şeyi anlatacağım, gelin benimle lütfen. Pierre Loti kahvesine girip kahve ısmarladılar. Karma karışık bir ifadeyle duydukları karşısında apışıp kalan Yeşim, Ömer olduğunu söyleyen güzel kadına hiç de inanmış görünmüyordu. Bana inanıyor musun Yeşim? Bir şey söyle lütfen. Çıldıracağım, korkuyorum. Uzun bir sessizlikten sonra bilinmez bir gezegenden gelir gibi konuştu Yeşim. Biyolojik olarak imkansız bu. Evet ama oldu işte. Olsa bile, Allah kahretsin, olsa bile neden Ömer'e olsun bütün bunlar? Yeşim, güzelim. Öbür masalardan el ele oturup açık açık birbirine kur yapan iki kadını görenler tuhaf tuhaf bakıp gülüştüler. Yeşim elini çabucak çekti. Yeşim, hatırlasana hani ilk tanıştığımızda yakanda nükleer enerjiye hazır rozeti vardı. Sonra annenle tanışmaya gittiğimde uzun sakalıma bakıp homurdanmış, kahve yapmaya gidip kahve tepsisine tıraş köpüğü ve jilet koyup getirmişti. Nasıl gülmüştük arkasından, anımsıyor musun? Yeşim kıkır kıkır güldü. Sonra karşısında oturan genç kadınla göz göze gelip sustu. Bunları Ömer anlatmış olabilir size. Peki sağ kalçandaki ben? Bunu da Ömer söylemiş olabilir. İki saat sonunda ikisi de yorgun ve umutsuz bakışıyorlardı. Ayrılırken Yeşim kırgın bir sesle, ''Akşama ararım sizi, telefon ederim.'' Sesinde hiç inanmamış tonlar vardı. Arkasına bakmadan dönüp uzaklaştı sonra. Öğleden sonra tek başına delirmemek için rastgele bir sinemaya girdi. Sinemanın öğle sonrası seansı tenhaydı. Yer gösteren orta yaşlı, en az bir aydır yıkanmamış, tıraş olmamış esmer adam neredeyse bomboş karanlık sinemada gelip yanına oturdu. Kalkıp başka bir yere geçtiğinde yer göstericisi de o sıranın başına geçip oturuyor, penisini kaşıyordu. Beyaz perdede Michel Piccoli sevdiği kadına bir şeyler anlatıyor, yer gösterici kaşınıyordu. Çok rahatsız oldu. Kalkıp bir temiz dövmek geldi içinden. İlle dayak mı atmalı Yeşim? Zaten buna gücü yetmezdi artık. Sinemanın keyfi, oraya gizlenip soluklanmak fikri berbat olmuştu. Adamı şikayet etmek için gidip müdüriyet yazılı kapıyı çaldı. Yer gösteren adama ikiz kardeş kadar benzeyen bir başkası, oturduğu koltukta gözlerindeki pırıltılar yerine çok üzgün bir ifade takınmaya boşuna çalışarak icabına bakılacağını söylemekle yetindi. Canı sıkkın sinemadan çıkıp evine döndü. Ev aynıydı. Yatak, camlar, duvarlar, kitaplar, caz kasetleri, kesik sular, bitişikteki çirkin beton binalar, her şey aynıydı. Ama kendisi hala kadındı. Biraz uyumaya, dinlenmeye çalıştı. Okumayı, kendinden uzaklaşmayı denedi, olmadı. Akşam karanlığı günün üzerine çöküyordu. Bütün gün aç gezdiğini hatırlayıp zorla bir şeyler atıştırdı. Hiç iştahı yoktu ki. Evde deli danalar gibi dolaşıp durmaktan yorgun, gerçekle düş, delilikle fantazi arasında sıkışıp bunaldı, çok bunaldı. Bir süredir kasıklarında duyduğu ağrıların dürtüsüyle kendini tuvalette bulduğunda daha korkunç bir şey onu dehşete düşürdü. Korkuyla bir çığlık attı. Kilotu taze kanla kıpkırmızıya bulanmıştı. Önce kadın olmak, sonra kanlar içinde kalmak. Başı döndü, gözleri karardı, sendeledi. Kendine geldiğinde banyonun soğuk zemini üzerinde yarı çıplak yatıyordu. Toparlandı. Bidondaki sularla yıkandı, temizlendi. Kanaması az ama sürekliydi. Paniğe kapılmaması gerektiğini yüksek sesle tekrarlayarak yatak odasına gidip çekmeceleri karıştırdı. Yeşim'in kadın bağlarını bıraktığı torbadan bir tane aldı. Pedin altındaki yapıştırıcı bandı açıp kilotunun ortasına yerleştirip yapıştırdı. Tam 32 yıldır bacakları arasında cinsel organıyla gezmişti. Şimdi bir menstruasyon pedi. Temiz bir fanila, bir gömlek giydi. Pantolonunun belini yine çengelli iğneyle daralttı. Kasıklarından yayılan berbat sancıyı durdurmak için Yeşim'in adet dönemlerinde kullandığı ağrı kesici ilaçtan iki tane içti. Aklından yüzlerce düşünce gelip geçiyor, bu düşünce bombardımanında iyice yorgun hissediyordu kendini. Mutlaka akıllı, dengeli, anlayışlı, kendini yetiştirmiş erkekler de vardı bu memlekette, hele hele kendi çevresinde. Şimdi bunlara, bu akıllı erkeklere gereksiniyordu deli gibi. Sanat köşkünde zaman zaman yemek yiyip içki içtiği arkadaşları geldi aklına. Çetin, İlker, Doğan. Durmadan kadının akıllı, sağduyulu, ne istediğini bilenine özlem içinde olduklarını anlatıp duran genç erkekler. Saçlarını tarayıp tıraş losyonunu sürdü. Evden çıktı, bir dolmuşla sanat köşküne gitmeye karar verdi. Dolmuşta şoförle bir erkek müşteri arasında ön koltuğa düştü geri. Şoför her vites değiştirişinde sol bacağını adeta okşuyordu. Öbür yanındaki erkek bacaklarını ayırıp oturmuş, kımıldamıyordu bile. İki adımın arasında sıkışıp kaldı. Şoför vites değiştirirken bacağını bilerek mi sürtünüyordu, yoksa zorunluluktan mı? Kendi yerinde Ömer dış görünüşlü bir Ömer otursaydı da aynı hareketi yapacak mıydı? Bilemedi, bilmek istemedi. Bıkkın hissediyordu kendini artık. Sanat köşkü tıklım tıklım doluydu yine. Kapıdaki görevli delikanlıya gülümsedi. O da tanımadık ama çapkın bir gülümsemeyle karşılık verdi. Bara gidip bir kampari portakal istedi. Barmen Suha saygılı bir tavırla siparişi aldı. Suha ne haber yahu? Şu senin piyango biletin ne oldu? Bu ayda milyarder olamadın mı diyecekti ki son anda durumunu anımsayıp sustu. Yan tarafta oturan yakışıklı, orta yaşlı bir erkek gülümseyerek bakıyordu. O da gülümsedi. Adam sigara uzattı, sohbete koyuldular. Bu yumuşak, yüzeysel ama rahat bir konuşmaydı. Nasıl da ihtiyacı vardı konuşmaya, dünyadaki başka konular ve kişilerle ilgilenmeye, yoksa az sonra delirebilirdi. O işte yılışmayan bir erkek diye düşündü keyifle. Yanlışlıkla gözün takıldığında bundan hemen kendilerine ait bir mesaj çıkartır, artık sonuna kadar yapışır, sırnaşır bıktırırlar. Ya gözlerin hep yerde ya da hiçbir erkek gözüne değmemeye özen göstererek bakmayı eğiteceksin bakışlarını. Yeşim'in öfkeli sesi çınladı kulaklarında. Sohbet koyulaştıkça orta yaşlı bir bar arkadaşı gevşedi, yakınlaştı. Özel hayatını anlatmaya başladı. Karısıyla mutsuz bir evlilik sürdüren ama sosyal nedenlerle evlilik kurumunu yıkamayacak erkeklerdendi. Heyecan ve duyumu barlarda arıyordu. Bu artıklardan kurtulmalıyım diye düşündü eski Ömer, yeni Ayşe, ama bu sandığından çok daha güç ve uzun sürdü.
Ayrım sonu.